Ayrım 7.
Yuri, morg masasının çinkosu üzerine kaba bir hareketle fırlatılıp atılan bu cesetlerin her parçasında ayrı bir güzellik buluyordu. Bu duygu koparılmış bir kola ya da kesilmiş bir ele baktığı zaman da sürüp gidiyordu. Bodrum katının formol ve fenol kokusu insanın burnunun direğini kıracak kadar kuvvetli olurdu. Bu kokuyla birlikte havayı çıplak ölülerin gizleri, yaşam ve ölüm arasındaki bilinmeyen yol dolduruyordu. Ölüm burayı o kadar benimsemişti ki sanki babasının evi gibi gelip buraya rahat rahat yerleşmişti. Bu giz dolu alemin sesi her şeyi bastırıp kaybediyor, Yuri'nin dikkatini çekerek anatomi çalışmasına engel oluyordu. Zamanla buna da alıştı. Düşünceleri hep orada olmasına karşın çalışmalarını ara vermeden sürdürebiliyordu. Yuri zeki, iyi düşünen bir çocuktu. Hele yazı yazma yeteneği çok daha güçlüydü. Daha okul çağlarından beri bir kitap yazmayı aklına koymuştu. Bu kitabın içine üzerinde en derin etkiler yapmış olan olayları birer patlayıcı madde çubukları gibi gizleyecekti. Ne var ki böyle bir kitap yazamayacak kadar genç ve tecrübesizdi. Onun için şiir yazmayı denedi. Kafasındaki tabloyu gerçekleştirmek için yaşamını krokiler çizerek geçiren bir ressama benziyordu. Şiirlerindeki canlılık ve özgünlük Yuri'nin kendi kendini bağışlamasını sağlıyordu. Çünkü Yuri'ye göre şiir yazmak zaman kaybetmekti, günahtı. Canlılık ve özgünlük bir sanat eserine gerçeklik sağlayan özelliklerdi. Bunlarsız bir sanat eseri boş, anlamsız bir vakit geçirmekti. Yuri, kişiliğinin oluşmasında dayısının oynadığı büyük rolün de farkındaydı. Şimdi Nikolay Nikolayevich Lozan'daydı. Burada birçok kitap yayınlamıştı. Kitaplarında tarih görüşünü ikinci bir alem olarak ileri sürüyor, bu alemin insanlar tarafından ölüme karşı zamanın ve belleğin yardımıyla kurulduğunu işliyordu. Misha Gordon üzerinde bu fikirler Yuri'den daha derin etkiler bırakmaktaydı. Bu fikirlerin etkisiyle fakültede felsefe bölümünü seçmişti. Ayrıca ilahiyat kurslarına da devam etmişti. Hatta bir ara ilahiyat fakültesine geçmeyi bile düşünmüştü. Yuri, dayısının fikirleri ve kuramların etkisinde kalarak gelişip ilerlerken Misha Gordon onların tutsağı oluyordu. Misha'nın Yahudi oluşunun eğilimleri üzerinde büyük etkisi vardı. Yuri bu durumun farkındaydı. Ama Yuri, Misha'yı garip düşüncelerinden, planlarından çekip kurtarmaya çalışamayacak kadar nazik bir insandı. Arada sırada, keşke Misha yaşama daha bağlı, daha gerçekçi bir insan olsaydı diye düşünmekten kendini alamıyordu. 3. Kasım ayının sonlarına doğru bir akşam, Yuri üniversiteden eve oldukça geç döndü. Çok yorgundu. Ağzına bir lokma bir şey koymamıştı. O gün öğleden sonra Anna'nın yaşamından çok korkulduğunu söylediler. Ateşler içinde kıvranmış, konsültasyona birçok doktor çağırmışlardı. Bir ara Alexander Alexandrovich'e bir papaz getirmesini bile söylemişler, sonra da vazgeçmişlerdi. Anna şimdi bir parça kendine gelmişti. Yuri eve gelir gelmez yanına göndermelerini tembih ettiğinden hemen Anna Gromeko'nun yattığı odaya çıktı. Oda o günkü telaşın izlerini hala taşıyordu. Hasta bakıcı masanın başına geçmiş bir şeyler hazırlıyordu. Kompres yapmak için kullanılmış havlular, peçeteler ıslak, buruşuk bir halde oraya buraya atılmıştı. Su kovasının içindeki su, Anna'nın tükürdüğü kanlarla pembeleşmişti. Kovanın içinde ampul parçaları, ıslanınca şişip kabarmış pamuk topakları da vardı. Anna kanter içindeydi. Dudakları çatlamıştı. Yüzü sabahtan beri daha da solmuş, yanakları çökmüştü. Yuri, acaba hastalığa yanlış bir tanı konmuş olamaz mı diye düşündü. Zatürre'nin bütün belirtileri var, hem de son sınırını bulmuş. Anna'yı selamladıktan ve bu gibi durumlarda gerekli olan cesaret verici sözleri söyledikten sonra Yuri hasta bakıcıyı dışarı çıkardı, Anna'nın nabzını yokladı. Ceketinin cebinden stetoskobunu çıkardı. Anna, yararsız artık gereği kalmadı der gibi bir baş işareti yaptı. Yuri bunun anlamını anlamıştı ama aldırış etmedi. Anna'nın söylemek istediğinin başka şeyler olduğunu biliyordu. Nitekim Anna güçlükle "Dediler ki" diye konuşmaya başladı. "Son dini ayinin yapılması zamanı gelmiş. Ölüm kapımı çalmak üzere. Her an ölebilirim. Dişini çektirmek için dişçiye giderken korkarsın. Ama anlamı ne? Kimse bir şey bilmiyor. Korkuyorum." Anna sustu. Yanaklarından gözyaşları sicim gibi akıyordu. Yuri cevap vermedi. Biraz sonra Anna devam etti. "Sen zeki, yetenekli bir çocuksun. Seni başkalarından ayıran özellik bu. Bana bir şeyler söyle. Beni huzura kavuşturacak bir şey söyle." Yuri, "Söylenecek ne var ki?" diye cevap verdi. Oturduğu sandalyenin üstünde kımıldandı, yerinden kalktı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı, tekrar oturdu. Bir kere yarın sabah kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü ben bu hastalığın belirtilerini biliyorum. Yarın sabah daha iyi olacağınıza emin olun. Ölüme gelince. Bir bilim adamı olarak ölüm hakkında ne düşündüğümü bilmek istiyorsunuz, değil mi? Bir başka zaman anlatayım mı? Hayır mı? Şimdi mi istiyorsunuz? Bazı şeyleri sözcüklerle anlatmak çok güçtür. Yuri orada hemen o anda hiç hazırlıksız bir konuşma yaptı. Bundan daha sonra kendisi de hayretler içinde kaldı. Ölümden sonra hayat. Bence bu zayıf insanları teselli etmek, onlara güç vermek için ileri sürülen boş bir düşünce. Ben Hazreti İsa'nın yaşayan ve ölü varlıklar için söylediklerini bambaşka bir biçimde anlamlandırıyorum. Binlerce yıldan beri doğan, sonra ölen bunca insan için nerede yer bulunacak? Dünya bunca yıldan beri toplanan insanları bir araya getirecek kadar geniş bir yer değil. Yaşam hep yenilenmekte, tazelenmektedir. Ölümden kurtulup kurtulmadığınızı merak ediyorsunuz. Ölümden kurtuldunuz bile. Doğduğunuz gün ölümden kurtuldunuz. Bunun farkında bile değilsiniz. Ölünce acı çekecek misiniz? Hücreler çürüdüklerini, birbirinden kopup ayrıldıklarını hissedecekler mi? Başka bir deyimle algınıza ne olacak? Evet, ama algının anlamı nedir? Durun bakalım. Bunun tartışmasını yapalım. Kendinizi bile bile uyku uyumaya çalışma uykusuzluğa yol açmak demektir. Bir insanın sindirim organlarını kontrol altında tutmaya çalışması kısa zamanda sindirimsizliğe neden olur. İnsanların kendilerine uyguladıkları an algı öldürücü bir zehirdir. Algı daima ileriye doğru çevrilmiş bir projektördür. Önümüzde uzanan yolu aydınlatır, bir şeye takılıp düşmemizi önler. Peki algınıza ne olacak? Sizin algınıza, başkasının değil. Evet ama siz nesiniz? İşte meselenin ana noktası bu, bunu anlamaya çalışalım. Size sizi, kendiniz diye tanıtan şey nedir? Kendinizin algıladığınız şey nedir? Böbrekleriniz mi? Ciğerleriniz mi? Kan damarlarınız mı? Hayır. Ne kadar geriye giderseniz gidin, sizin algınızdaki, bilincinizdeki hayallerinizin yarattığı eserler ailenizdir. Şimdi bakın, algınızın yaşam boyunca hoşlandığı, beslendiği, güç aldığı şey budur. Ruhunuz, sonsuzluğunuz, başkalarında algıladığınız yaşamınız. Şimdi ne olacak? Siz hep başkalarında yaşadınız, bundan sonra da onlarda yaşamaya devam edeceksiniz. Onlarda kalacaksınız. Çok sonra buna anımız dendiği zaman ne olur? Ne fark eder? Bu anı sizsiniz. Geleceğe katılan ve onun bir parçası olan siz. Bir sorun daha var. Üzülecek, korkacak bir şey yok. Çünkü ölüm yoktur. Ölüm bizim işimiz değil. Ama biraz önce yetenekten söz ettiniz, o başka. Yetenek bize ait. Bizim emrimizde olan bir güç. Sözcüğün en geniş, en etkili anlamıyla yetenekli olmak, sonsuza dek yaşamak demektir. Aziz John, ölüm yok diyor ve ileri sürdüğü fikirlerin yalınlığına dikkat edin. Ölüm yoktur çünkü geçmiş geçmiştir. Bu hemen hemen ölüm yoktur çünkü ölüm gelip geçmiş, icabına bakılmıştır gibi bir anlam taşımaktadır. Ölüm eskidir ve biz ondan bıktık. Bizim bir şeye gereksinimimiz vardır. Bu yeni şey de sonsuz yaşamdır. Yuri odanın içinde aşağı yukarı dolaşarak konuşuyordu. Sözünü bitirince Anna'ya yaklaştı. Elini alnına koyarak artık uyu dedi. Birkaç dakika sonra Anna gerçekten uyudu. Yuri gürültü etmeden odadan çıktı. Yegorovna'ya hasta bakıcıyı içeri yollamasını söyledi. Kendi kendine ne tanrının belası, ne kadar şarlatan bir insan oldum diye söyleniyordu. Tutmuş neler üstünde konuşma yapıyorum. Ertesi gün Anna Gromeko daha iyiydi. 4. Anna gün geçtikçe iyileşmeye başladı. Aralık ayının ortalarına doğru ayağa kalkmak istedi ama çok zayıf düşmüştü. Doktorlar yataktan kalkmamasını, bir güzel dinlenmesini söylemişlerdi. Yuri ile Tonya'yı yanına çağırtıyor, onlara saatlerce Urallarda geçen çocukluk yaşamından söz ediyordu. Babasının köşkünde Rinva Nehri üzerindeki Varinko'da büyümüştü. Yuri ile Tonya oraya hiç gitmemişlerdi. Ama Yuri dinlediklerinden gece kadar karanlık binlerce dönümlük ormanı, ormanın içinden bıçak darbeleri gibi zigzaklar çizerek akan nehri kolayca hayal edebiliyordu. Yaşamlarında ilk kez Yuri ile Tonya'ya akşam elbisesi hazırlanıyordu. Yuri'ye bir akşam ceketi, Tonya'ya da açık renk satenden bir tuvalet dikiliyordu. Bu elbiseleri 27 Aralık'ta Sventitskilerin evinde verilecek olan geleneksel Noel partisine giderken giyeceklerdi. Elbise ve ceket tam o günde bitirildi, eve teslim edildi. Yuri ile Tonya elbiseleri giyip prova ettiler. İkisi de sonuçtan pek memnun kalmışlardı. Elbiseler henüz üzerlerindeyken Anna hizmetçiyi gönderip onları yanlarına çağırttı. İçeri girince Anna dirseklerin üzerinde hafifçe doğruldu, iki genci dikkatli gözden geçirdi. Çok güzel dedi, çok yakıştı. Elbiselerinizin hazır olduğundan haberim yoktu. Bir daha bakayım Tonya. Hayır, tamammış. Yakada pot var sandım ama yokmuş. Sizi niçin çağırttığımı biliyor musunuz? Önce seninle konuşmak istiyorum Yuri. Ne konuşmak istediğinizi biliyorum Anna Ivanovna. Mektubu okuduğunuzu biliyorum. Onu size ben gönderdim zaten. Sizin de dayım Nikolay Nikolayevich'le aynı fikirde olduğunuzu biliyorum. İkinizin de vasiyetnameyi reddetmemi istemediğinizi anlıyorum ama beni dinleyin. Siz çok konuşmayın, yorulacaksınız. Söyleyeceklerimi siz de biliyorsunuz ya. Bir kere avukatlar bir Jivago davasının açılması da taraftarlar. Çünkü babamın köşkünde mahkeme masraflarını, avukat ücretlerini ödemeye yetecek kadar para var. Bundan başka miras denecek bir şey yok ortada. Bir sürü borç harç var. Üstelik işin altını karıştırdıkça çapanoğlu çıkıyor. Eğer paraya çevrilebilecek bir şeyler olsaydı, bundan kendim yararlanacak yerde tutup hükümete devretmeye kalkmazdım, değil mi? İşte mesele burada. Onun için bir sürü kirli çamaşırın yeniden ortaya çıkmasına neden olacak, var olmayan bir servetin peşinde koşacak yerde bunu üzerine hak iddia eden bir takım dalavericilere devretmeyi uygun gördüm. Mal üzerinde iddia sahibi olanlardan birinin kendisinde Bayan Jivago diyen ve çocuklarıyla birlikte Paris'te oturan Bayan Alice adında bir kadın olduğunu biliyorsunuz. Çok uzun süredir haberim vardı bundan ama şimdi başkaları da çıktı. Bunlardan sizin de haberiniz var. Ben yeni yeni öğreniyorum. Anladığıma göre babam daha annemin sağlığında Prenses Stobulovna Enristaya adında bir kadın da düşüp kalkmış. Hayalci, tuhaf huyları olan bir kadınmış bu prenses. Bu kadının babamdan bir erkek çocuğu olmuş. Çocuğun adı Yevgraf. Şimdi 10 yaşındaymış. Prenses şimdi inzivaya çekilmiş. Onks'un hemen dışında bir evde oturuyorlar. Geçimini neyle sağladığı belli değil. Evin bir fotoğrafını gördüm. 5 tane geniş penceresi, pencere pervazlarında oymaları olan çok güzel bir ev. Moskova ile Urallar arasındaki bu ev, o kocaman 5 penceresiyle bana kötü kötü bakıyor gibi geliyor. Son zamanlarda böyle bir duyguya kapıldım. Sanki bu evin bana bir kötülüğü dokunacak gibi geliyor. Onun için kendi kendime bu adı var, kendi yok mirası ne yapacaksın? Yalancı tanıklarla, dalavericilerle uğraşacaksın, işim mi yok? Üstelik bir de başıma avukatlar çıkacak dedim. Anna, ne olursa olsun hakkından vazgeçmemelisin diye atıldı. Sizin için çağırdım biliyor musunuz diye sordu. Ve hemen bir gün önce bıraktığı yerden anlatmaya başladı. Adını anımsadım. Dün söz ettiğim orman bekçisini anımsadınız değil mi? Adı Bacchus'tu. Ne garip değil mi? Saçı sakalına karışmış, kapkara, dev yapılı bir adamdı. Üstelik adı da Bacchus. Yüzünde yara izleri vardı. Bir ayıyla boğuşmak zorunda kalmış ama ayıyı halt etmesini bilmiş. Oradaki insanların hep buna benzer atları vardı. İki heceli, yuvarlak, kulağa hoş gelen Bacchus, Lupus ya da Faustus gibi atlar. Arada sırada çocuklardan biri koşa koşa gelir, bağırarak bu atta birinin geldiğini haber verirdi. Hep birlikte aşağı mutfağa koşardık. Orada ne bulurduk dersiniz? Ormandan gelen bir kömürcü bize canlı bir ayı yavrusu getirmiş olurdu. Ya da çok uzaklardan gelen bir maden işçisi bize karne verirdi. Bunlar karne ile mağazalardan yerine göre para, buğday, bulgur, barut, saçma alırlardı. Orman evimizin pencerelerinin altına kadar uzanırdı. Ya kar? Karın evlerin çatısını bile aştığı zamanlar olurdu. Anna öksürmeye başladı. Tonya ile Yuri, kendinizi yoruyorsunuz, artık anlatmayın diye yalvardılar. Saçmalamayın, ben çok iyiyim. Bakın şimdi anımsadım. Yegoron'la öbür günkü Noel eğlencelerine gidip gitmemeye karar veremediğinizi söyledi. Bir daha böyle saçma sapan sözler işitmek istemem, kendinizden utanın. Bir de kendini doktor yerine koyuyorsun Yuri. Şimdi her şey kararlaştırıldı, gideceksiniz. Ama biz yine Bacchus'a dönelim. Gençliğinde demircilik yaparmış. Bir kavgaya tutuşmuş, bağırsaklarını deşmişler. Bunun üstüne kendine demirden bağırsaklar yapmış. Bu kadar sersemlik etme Yuri. Demirden bağırsak yapılamayacağını ben de biliyorum. Ama orada böyle söylüyorlardı işte. Anna yeniden bir öksürük nöbetiyle sözlerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bu nöbet birincisinden daha da uzun sürdü. Öyle ki kadıncağız soluk alamaz oldu. Yuri ile Tonya kadıncağızın yanına koştular. Anna'nın yatağı başında omuz omuza durdular. Elleri birbirine değiyordu. Anna öksürmesine devam ederek iki gencin ellerini avuçlarının içine aldı. Bir süre öyle tuttu. Soluk alıp da konuşmaya başladığı zaman ''Ben ölürsem birbirinizden ayrılmayın.'' dedi. ''Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Evlenin. Sizi şimdi burada nişanlıyorum.'' Bunları söyledikten sonra Anna ağlamaya başladı. 5. 1906 yılının baharında lisenin son sınıfına geçeceği bir sırada Lara'nın Komorowski ile 6 aydan beri sürmekte olan ilişkisi artık sabrını taşırmış, dayanma gücünü yok etmişti. Adam sırası geldiği zaman belli etmeden Lara'ya baştan çıkmış bir kız olduğunu anımsatmaktan çekinmiyordu. İşte bu davranış Lara'yı şaşkın, kararsız bir duruma düşürüyordu. Şehvet düşkün erkekler için bu ele geçmez bir durumdur. Lara uğradığı şaşkınlık içinde şehvetin en pis uçurumlarına yuvarlanıyor, bu çılgın duygu dalgasından uyanıp kendine geldiği zaman dehşetten ne yapacağını bilmez bir halde oluyordu. Geceleri benliğini saran bu çelişkilerle dolu alem kara büyü gibi anlaşılmaz, açıklanmaz bir şeydi. Burada her şey karmakarışık, mantığa aykırıydı. İçine bıçak gibi saplanan acı, kendini billur gibi çınlayan kahkahalarla belli ediyor, karşı koyması, reddetmesi kendini teslim ettiği anlamına geliyor, hiç istemediği halde kendine işkence eden adamın ellerini minnetle öpücüklere boğuyordu. Bu yaşam hep böyle devam edecek, hiç sona ermeyecekmiş gibi görünüyordu. Ama o baharda, sömestrin son tarih dersinde otururken, Lara artık okulun ve derslerin Komorowski ile arasına giremeyeceğini düşündü. O zaman çabucak bir karar verdi. Bu karar yaşamının gidişini baştan aşağı değiştirdi. Sıcak bir sabahtı. Gökyüzünde fırtına bulutları dolaşıyordu. Sınıfın açık pencerelerinden içeri kentin gürültüsü bir uğultu halinde geliyor, bahçede oynayan çocukların çığlıkları işitiliyordu. Topraktan fışkıran otların ve yeşeren ağaçların kokusu, tıpkı büyük periz'den sonraki salı günü pişirilen gözlemelerin kokusu ya da vodka gibi insanın başına ağrı veriyordu. Napolyon'un Mısır seferinden söz ediliyordu. Hoca, Preus çıkarmasını anlatmaya başladığı sırada gökyüzü kapkara kesildi. Çatır çatır sesleri işitildi. Sınıfın içini yağmur kokusuyla dolu bir toz ve kum bulutu doldurdu. İki öğrenci pencereleri kapatması için hademelere seslendiler. Pencereler kapandı, yağmur sağanak halinde inmeye başladı. Kentte görülen cinsten tozlu pis bir yağmurdu bu. Lara not defterinden bir kağıt kopardı. Yanında oturan arkadaşı Nadia Kologrivova'ya Nadia diye yazdı. Annemden uzaklaşmak, ayrı bir hayat yaşamak istiyorum. Mümkün olduğu kadar iyi para getiren bir öğretmenlik bulmama yardım et. Sen birçok zengin insan bilirsin. Nadia cevap olarak kağıda annemle babam Lipa için bir mürebbi arıyorlar diye yazdı. Niçin bize gelmiyorsun? Harika olur. Annenle babamın seni ne kadar sevdiklerini bir bilsen. 6. Lara, Kologrivovlar'da bir kaledeymişçesine güvenlikle 3 yıl geçirdi. Onu rahatsız eden olmadı. Hatta annesiyle kardeşi bile ondan uzak durdular. Zaten Lara onlara karşı kendini yabancı hissediyordu. Kologrivov açık fikirli, kültürlü bir iş adamıydı. Devlet hazinesindeki paradan daha büyük bir zenginliğe sahip olan ve bu zenginliğe hiç yoktan erişen bir insan olarak Kologrivov, Rusya'daki hastalıklı yönetime karşı iki taraflı hınç duyuyordu. Siyasi mahkumları evinde barındırıyor, onları savunmaları için özel avukatlar tutuyordu. Hatta şakadan bile olsa onun kendi bildiği dalı kestiğini ileri sürenler vardı. Kologrivov kendi fabrikalarında bile grevler düzenliyordu. Ava çıkmaktan, silah kullanmaktan hoşlanırdı. Keskin bir nişancıydı. 1905 yılının pazar günlerini ormanlarda geçirmiş, orada hazırlanan birliklere atış talimi yaptırmıştı. Karısı Serafima da en az Kologrivov kadar dikkati çeken bir kişiliğe sahipti. Lara onlara hayrandı. Bütün aile onu kendi kızları gibi bağırlarına basmıştı. 3 yıl süren bu korkusuz, kaygısız yaşayıştan sonra bir gün kardeşi Rodian onu görmeye geldi. Bir iş konusunda Lara'nın fikrini sormak istiyordu. Rodian uzun bacakları üzerinde küstahça bir davranışla ileri geri sallanıyor, etkisini arttırmak için genizden çıkan bir sesle konuşuyordu. Rodian, Lara'ya o yıl mezun olacak subay adaylarının okul komutanına armağan vermek için para toplamış olduğunu, armağanı alması için de parayı kendisine teslim ettiklerini anlattı. Rodian bu parayı 2 gün önce son meteliğine kadar kumarda kaybetmişti. Bunu Lara'ya anlattıktan sonra kendini bir koltuğa atıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Lara dehşet içinde donup kalmıştı. Rodian ağlayarak, geçen akşam Viktor Ipulovitiç Komorowski'yi görmeye gittim diye devam etti. Söylediklerini aldırış bile etmedi. Ama Lara isterse dedi. Sözüm ona sen bizi artık hiç sevmiyor musun? Ama yine onun üzerinde o kadar büyük bir güce sahipmişsin ki. Lara şekerim bir kelime söylesen yeter. Ne durumda olduğumu anlıyorsun, mahvolurum. Bütün çalışmaların boşa gidecek, ona git. Sana göre bir şey yok ki, canıma kıymamı istemezsin ya. Lara, senin şerefin, üniformanın şerefi diye söylenerek odada dolaşmaya başladı. Ben bir subay adayı değilim. Benim şerefim yok. Onun için beni istediğin gibi kullanabilirsin. Benden nasıl bir şey istediğinin farkında mısın? Ben burada bir tutsak gibi çalıştım, uğraştım. Sen her şeyi bir anda yıkmamı istiyorsun, canın cehenneme. Git, istersen vur kendini, bana ne? Ne kadara gereksinmen var? 690 ruble diye Rodyan cevap verdi. Hafif bir kararsızlıktan sonra yuvarlak hesap 700 ruble diye ekledi. Rodyan, sen çıldırmışsın. Ne dediğini kulakların işitiyor mu? 700 rubleyi kumara yatırdın ha? Benim gibi sıradan bir insanın bu parayı namuslu yoldan kazanması ne kadar sürer bilir misin? Zara söyleyecek kelime bulamıyormuş gibi sustu. Kısaca bir sessizlikten sonra soğuk bir tavırla, sanki bir yabancıyla konuşuyormuş gibi, pekala dedi. Yarın gel. Tabancanı. Kendini vurmak için kullanacağın tabancanı da getir. Tabancayı bana vereceksin. İçinde bol bol kurşun olsun, unutma. Lara parayı Kologrivo'dan istedi ve aldı. 7. Kologrivo'lardaki işi Lara'nın okulu bitirip üniversiteye girmesine engel olmamıştı. Üniversitede de parlak bir öğrenci olmuştu. Gelecek yıl, yani 1912'de bitirme sınavlarına girecekti. 1911 yılının baharında öğrencisi Lipa liseden mezun olacaktı. Freysendak adlı genç bir mühendisle nişanlanmıştı. Delikanlı, zengin ve iyi bir ailedendi. Kologrivovlar kızlarının kendisine koca olarak bu delikanlıyı seçmesinden memnundular. Ama bu kadar genç yaşta evlenmesine içleri el vermiyordu. Ailenin şımarık, nazlı kızı olan Lipa kavgalar ediyor, tartışmalar çıkarıyor, ayaklarını yere vurarak evlenmelerine izin vermeleri için diretiyordu. Lara bu zengin ailenin içinde Kologrivovların çocuğuymuş gibi yakın bir ilgi ve sevgi görüyordu. Hiç kimse Rodyan için aldığı borç paranın sözünü bile etmiyor, bunu hemen hemen unutmuş gibi görünüyorlardı. Lara bu parayı istese çoktan öderdi ama bir takım gizli masrafları buna engel oluyordu. Paşa'nın haberi olmadan Sibirya'daki babasına para yolluyor, kavgacı bir kadın olan annesine yardım ediyordu. Hatta Paşa Pavel'in kaldığı pansiyonun ücretini, yemek masraflarını da ev sahibine doğrudan doğruya ödeyen yine Lara'ydı. Böylece Paşa'nın masrafları azalıyor, omuzlarındaki yük hafifliyordu. Büyük tiyatro yakınlarında inşa edilen yeni bir binada Paşa'ya bir oda sağlamayı yine Lara becermişti. Lara'dan 1-2 yaş küçük olan Paşa kız deli gibi seviyor, onun en küçük arzusunu yerine getirmekten zevk alıyordu. Lisede fizik çalışan Paşa Pavel, Lara'nın isteği üzerine Grekçe ve Latince de çalışmaya başlamıştı. Bunların edebiyat fakültesine girmesinde büyük yararları dokunacaktı. Lara ile ikisi üniversiteyi bitirdikten sonra evleneceklerdi. Urallardaki bir il merkezinde öğretmenlik yapacaklarını düşünüyorlardı. 1911 yılının yazında Lara son kez Gologrivov ailesiyle birlikte Dublyanka'ya gitti.